Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu. Yine Meclis Gündemi programında sizlerle birlikte izliyoruz. Programımıza ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk. Teşekkür Merhaba. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Sayın Kurban siz de hoş geldiniz
hoş
efendim
bulduk.
Stüdyomuza. Merhaba. Sayın Güvenç ile Sayın Vekilimizle terörle mücadeleyi konuşacağız bugün. Dokunulmazlıklar ve teröre verilen desteği kendisinden öğreneceğiz. Ve mültecilerle ilgili yeni bir süreç başladı. Bunu bizimle paylaşmasını isteyeceğiz kendisinden ama öncelikle Sayın Kurban, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftadan itibaren fazla mesai yapacak diye biliyoruz. Milletvekillerimiz nasıl bir çalışma takvimi içerisine girecekler? Gündem neyi bekliyor?
Evet, Nisan ayından itibaren parlamento genel kurul 5 gün boyunca çalışacak ve gündemindeki konuları değerlendirecek. Çünkü çok önemli düzenlemeler geliyor. Özellikle Avrupa Birliği reformları kapsamında hükümetin getireceği düzenlemeler gündemde. Bunlar bir ardına yasalaştırılacak. Bugüne gelecek olursak HDP'nin verdiği iki gen soru önergesi var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında. Bunların gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler bugün genel kurulda gerçekleştirilecek. Tabii genel kurulda hafta boyunca ele alınacak başlıklardan biri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmasına dair kanun tasarısı olacak. Tasarının 18 maddesi geçtiğimiz haftalarda değerlendirildi. Bu hafta yasalaşmasını bekliyoruz. Adalet Komisyonu'nda bilirkişilik kanun tasarısı var. Bilirkişilik sistemini sil baştan düzenleyen bir düzenleme olacak bu. İçişleri Komisyonu'nda ki birazdan Sayın Vekilimizle soracağız. Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hakkında bir düzenleme geliyor ve çarşamba günü komisyon bu düzenlemeyi değerlendirecek. KİT komisyonunda çeşitli kuruluşların 2013-2014 yılı hesaplarının incelemesi yapılıyor. Bir de Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu var. Bu komisyonda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin bilgi vermesini bekliyoruz. Şüphesiz bunlar yazılı gündem maddeleri. Bir de dokunulmazlık konusu var ki bu hafta içerisinde muhalefetle birlikte hükümetin yapacağı değerlendirmeler bu konuya da yön verecek. Birazdan bu konuyla ilgili değerlendirmelerini de Sayın Güvenç'ten alacağız.
Evet, Sayın Güvenç, Sayın Kurban bu hafta vekillerimizin hangi konuları ele alacağını aktardı. Sizin görüşlerinizi öncelikle almak isteriz.
Evet, ben öncelikli olarak bugün pazartesi bütün insanlarımıza, ülkemize hayırlı bir hafta diliyorum. Sizlere güzel bir hafta diliyorum.
Teşekkür ederim.
İnşallah şehidin olmadığı, kanın akmadığı bir hafta diliyorum. Çünkü Güneydoğu'da maalesef bölücü terör örgütünün başlattığı bu saldırılar sonucunda her gün şehitler veriyoruz. Dün benim memleketimde de şehit vardı. Elbistan'ımızda güzel bir kardeşimizi toprağa verdik. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu şehitler son olur diyorum. Bu ölümler son olur diyorum. Bu akan kan durur diyorum. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor diyorum.
Evet.
El birliğiyle hep beraber buna son verip ülkemizi dünyada ekonomisiyle, sporuyla, demokrasisiyle gündemde tutalım diyorum. Bakın Cumhurbaşkanımız nükleer zirve için Amerika'ya gitti. Dünyanın gözü bizim üzerimizde. Şu anda Türkiye potansiyeliyle son 12 yılda yakaladığı büyüme hızıyla, yakaladığı ivmeyle dünyanın dikkatini çeken, potansiyeli dostları sevindiren, düşmanları ürküden, korkutan bir konumda. Umarım inşallah bunlar ortadan kalkar ve gerçek gündemi konuşuruz. Ekonomiyi konuşuruz, işsizlik oranlarını konuşuruz, kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonomiyi konuşuruz. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini, aydınlık geleceğini konuşuruz diyorum. Ama maalesef Türkiye yoğun bir saldırı altında olduğu için bütün programlarımızı, konuşmalarımızı böyle negatif işleri düzeltmek evet. için yapıyoruz. Üzülüyoruz. Meclisimiz bahsettiğiniz gibi normal mesaiyle bile bu saldırılardan dolayı muhalefetin anlaşılmaz tutumu nedeniyle 5 gün çalışarak halkın gündemini yerine getirmeye, vaatlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte bir yandan Avrupa Birliği ile bu mültecilerle ilgili yaptığımız anlaşma sonucunda Haziran ayında uzun yıllardır özlemi olan bu milletin bir gurur meselesi yaptığımız vizesiz seyahate başlayabilmek için vaat ettiğimiz
72 maddenin
evet. işte 35 başlık evet. var, 35 konu var. Onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öbür yandan dokunulmazlıklar hakikaten artık milletin tahammül sınırlarını zorladı. Bazı hareketler, bazı davranışlar, teröre verilen destek tabir caizse bıçak kemiğe dayandı. Siyaset kurumundan halk bir adım atılmasını istiyor. Onun dışında işte bugün gen soru var. HDP'nin verdiği bir yandan saldırıyorlar, diğer yandan en küçük bir şeyden bahane edip iktidarı yıpratmaya, bakanları yıpratmaya yönelik açıklamalar yapıyorlar. Tabii Sema Hanım'ın konusu daha farklı bir şey. Üzücü olaylar yaşandı. Maalesef Karaman'daki olay üzerinden bir gen soru var. Tabii herkes biliyor ki bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Yani hele çocuk istismarı, taciz, tecavüz, kadına hakaret, kadının ötekileştirilmesi AK Parti'nin muhafazakar demokrat bir hükümetin asla kabul edebileceği suçlamalar değil. Yani biz insana inanıyoruz bir kere. İnsanı Allah'ın yarattığı en mükerrem, en kutlu varlık olarak görüyoruz. Bu kadın olmuş, erkek olmuş fark etmez. Hepimiz bir can taşıyoruz evet. ve hepimiz hesap vereceğiz. Hepimizin de birbirimize karşı hukuku var. Saygılı olmak zorundayız. Anne baba çocuklarını koruyacak, eşler birbirine saygı duyaracak, kadın erkek birbirine gerekli saygıyı gösterecek. Bu konularda biz çok sağlam bir altyapıya sahibiz aslında. Ama maalesef bu konularda insana tamamıyla materyalist bir anlayışla yaklaşanlar zaman zaman hoyratça bizi suçlayabiliyorlar. Başka bir gerekçe de ellerinde de geçmişte kullanabilecekleri kötü uygulamalar var. Yani karnemiz de çok iyi değil aslında. Felsefi olarak inancımız sağlam, temellerimiz çok sağlam. Yani bir inanç sahibiyiz ki karıncaya bile haksızlık yapamazsın. Ama öbür yandan tarihsel süreç içerisinde bakıyorsunuz bir erkek egemen toplum kurmuşuz. Kadın konusunda, çocuk konusunda ihmallerimiz, yanlışlarımız var. O bilinçaltını kullanarak bugün bize muhalefet yapıyorlar. Tabii bunları biz kabul etmiyoruz. Açık toplumda bunları anlatıyoruz. Sizler sayesinde artık çıkıp bahsediyoruz. Sonuçta bugün gen soru var. İşte yarın geçen hafta kalan insan hakları ve eşitlik kurumu yasasını tamamlayacağız. Arkasından bizim komisyonda kolluk gözetim komisyonu kurulması hakkında yasayı inşallah geçireceğiz. Yoğun bir tempo devam edecek.
Devam edecek.
İnşallah evet. umarım biz bu işin üstesinden geleceğiz.
Evet.
Çünkü millet bu konuda çok ciddi bir beklenti içerisinde.
Şimdi Sayın Güvenç dinleyicilerimize de paylaşmak istiyoruz. Siz İstanbul Hukuk Fakültesi mezunusunuz.
Evet.
Bir hukukçusunuz. Hatay'ın evet. Suriye sınırındaki altın özüyle Şırnak'ın Beytüşşaba ilçesinde kaymakamlık yaptınız.
Evet.
Mülkiye Başmüfettişliği. Güneydoğu'da Adıyaman'da vali yardımcılığı, Şanlıurfa'da valilik ve belediye başkanlığı.
Erzurum'da da yaptım.
Erzurum'da da bulundunuz. Kahramanmaraş'tan da milletvekili seçildiniz. Bunları dinleyicilerimizle niye paylaşıyoruz? Çünkü siz Güneydoğu'yu çok iyi
evet.
biliyorsunuz. Şimdi tekrar teröre dönmek istiyoruz. Bu bölgedeki operasyonlarda gelinen nokta nedir? Yani mücadele hangi aşamada?
Şimdi maalesef 23 Temmuz 2015 yılı bir kırılma noktası. Yani terör örgütünün fiili saldırılara başladığı 84'ün Temmuz ayından bu tarafa yapılan mücadelede ben birkaç evresi var aslında, birkaç dönemi var ama en önemli dönem geçen yıl 23 Temmuz'da. Önce 20 Temmuz'da Suruç'taki patlama, arkasından o patlamalardan sonra, tarihleri de yanlış söyleyebilirim. Bu dönem farklı bir dönem. Yani bu dönemde ciddi şekilde PKK terör örgütü şehre indi. Şehirde eskiden buna Serhildan diyorlardı. Yani şehirde gerilla hareketiyle öz yönetimi ilan edeceğiz, buraların yönetimini ele geçireceğiz gibi bir anlayışla başladılar. Ama hamdolsun burada kaybettiler. Yani net olan bir şey, gelinen noktada kendi itirafları da var. Yani Karayılan'ın işte geçen hafta yaptığı açıklama, biz bu kadar yoğun saldırı beklemiyorduk, yanlış oldu. Bu kadar yoğunluklu bir şehir savaşına girmemiz, başlatmamız yanlış oldu gibi bir açıklamayla itirafta bulundu. Neden yaptı bunu? Bir kere halk desteğini göremediler. Yani hiçbir yerde, bakın Cizre'de de olsun, Nusaybin'de de olsun, Sur'da da olsun, ki buralarda bir başka ibretlik olay, oy oranları da %90'ın üzerinde. Yani demokratik taleple, demokrasiyle şiddetin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.
Destek verenler de çekti.
Yani evet, halk sana %90-95 oy vermiş ama gidip çukur kazıp da gel benimle askerle savaş dediğinde hayır dedi. Ben sana savaşmak için oy vermedim. Ben sana savaşmak için destek vermedim. Ben sana git demokratik siyaset yap diye verdim. Sorunları git Ankara'da mecliste konuş diye siyaset oy verdim diye bir deklarasyon oldu. Bu çok önemli. Çünkü halksız bir şey olmaz. Olayın bir boyutu bu. İkincisi de şu, gene bu Temmuz 2015'ten bugüne gelen o süreçte zannettiler ki Türkiye'de işte AK Parti çoğunluğu kaybetti 7 Haziran'da, devlet refleksini kaybeder, savunma bilincini kaybeder, çok rahat karar veremez, bize karşı tedbir alamaz gibi bir yanlışın içine düştüler. Orada da şunu gördüler, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye silahını, teknolojisini yenileyen, özgüveni olan, polisiyle, jandarmasıyla, kara kuvvetleriyle, MİT'iyle kendisine yapılan saldırılara anında ciddi şekilde tepki verebilecek gücü vardır. Tabii o dönemde de bunu bir tespit için söylemek lazım. Her ne kadar AK Parti hükümeti kaybetmiş olsa da orada reisi cumhurumuzun Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sanki güçlü AK Parti hükümeti devam ediyormuşçasına hiçbir tereddüde düşmeden kararlılıkla, cesaretle bunlara karşı gerekli tedbirleri almaları, güvenlik güçlerine gerekli emirleri vermeleri, kararlılığını sergilemeleri de bizim adımıza, ülke adına önemli bir kazançtır. Şimdi sonuçta şehirdeki kaybettiler dedik. Bir başka sebep daha var kaybetmelerinin. Onu da ifade etmemiz lazım. Bunların tarihe not düşme adına iyi kayda girmesi lazım. Türkiye Temmuz'dan bu tarafa verdiği mücadelede sadece güvenlikçi tedbirlerle savaşmadı. Güvenlik tedbirleri alarak mücadele etmedi. İlk günden itibaren devletin zirvesi dedi ki Kürt halkı bu ülkenin insanıdır, bu ülkenin vatandaşıdır. Halkımızın bu işten zarar görmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivil hedefler zarar görmeyecek, sivil ölümler asgari düzeyde tutulacak, mümkün mertebe kadınların, çocukların, yaşlıların, sivillerin zarar görmesi önlenecek diye güvenlik güçlerine talimatlar verildi. İki, psikolojik olarak dendi ki ey vatandaş, oradan ayrıldığında sana kira yardımı yapacağım. Evin, barkın gördüğü zararları derhal yerine getireceğim. Yıkılan, yakılan yerleri de eskisinden iyi yapacağım. Hatta Sayın Başbakan'ın Toledo örneği biraz karşı tarafta daha çok rahatsız etti. Yani siz buralar yıkılırken hangi Toledo'dan bahsediyorsunuz dedi. Ama hamdolsun bakın daha Sur'da tam anlamıyla çatışma bitmeden, biterken Sur'un yakılan, yıkılan mahallelerinin tamamında acele kamulaştırma kararını Bakanlar Kurulu'ndan çıkarttık. planını, projesini yapmaya çalıştık. Orada da karşı bir hamleleri var, işte yaptırmayız, kamulaştırma. Halbuki imar planlarını falan Büyükşehir Belediyesi yapmış, koruma imar planlarını oran. Biz onun dışında bir şey yapmıyoruz. Muhalefet Türkiye'de çaresiz. Yani o kadar güzel doğru işler yapıyoruz. Yapmaları gereken bunu iyice inceleyip belki biz bundan şu noktalarda daha iyi yapabiliriz demeleri gerekirken o kapasite, o ufuk olmadığı için tabir caizse sallıyorlar boşa. Salladıkça da gülünç duruma düşüyorlar. Yani suru yakıp yıkarken bunlar, çukurlar kazılırken siz ses çıkartmadınız. 6 aydır oralarda bir sürü çatışma yaşandı. Şimdi devlet şefkat elini gösteriyor, kamulaştırma yapıyor, yeniden ihya edeceğim, yeniden inşa ve ihya hareketi başlatıyorum diyor. Ben suru size yaptırmam diyorsunuz.
Bu vatan hepimizin aslında, hani yani, el birliğiyle çok savaşmak ve el birliğiyle yıkılan, çok, yok edilen yerlere, değil mi?
Evet, çok zavallı durumdalar. Evet. Ama Allah'ın izniyle bu hareketimiz, bu çalışmalarımız hiç hız kaybetmeden yakılan, yıkılan, zarar gören bölge halkının ihtiyaçlarını gidereceğiz. Oraları inşa ve ihya hareketini yapacağız. Bu mücadeleyi hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye kazanacak.
Evet.
Ama buradaki benim farklı bir şeyin altını çiziyorum, söylüyorum. Bunu en az zararla yapmamız lazım. Bunu en kısa sürede çözmemiz lazım. Yani bunun uzamaması lazım. Çünkü bunun bize maliyeti var. Kan kaybediyoruz. Sadece askerimiz, polisimiz şehit olmuyor. Orada insanlar ölmüyor. Bu aynı zamanda enerjimizi boşa harcattırıyor. Bunun için de bizim topyekün halk olarak, bakın, bir gönül seferberliği, barış seferberliği, bir şefkat hareketi başlatmamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. Muhalefet akıl tutulması yaşıyor Türkiye'de. Hatta HADEP ve arkasındaki PKK çılgınlaşmış durumda. Ama hiç yoksa demokratik muhalefet yapan sol muhalefetin şu akıl tutulmasından kurtulması lazım Türkiye'de. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sırf iktidar muhalifliği, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunları teröre, müsamaha gösterme noktasına götürmemeli. Bir takım illegal faaliyetler, ifade ettiğiniz gibi illegal faaliyetlerin içerisine girmelerine sebep olmamalı. Demokratik siyaset yapmalılar. 2019 seçimine hazırlanarak halktan oy isteyecek yüzlerinin olması lazım. Oysa bugün gelinen nokta, bakın, paralel yapı, PKK, CHP'nin bir kısmı ve diğer muhalefetin, aydınların vesaireinin, yani sol muhalefet diyebileceğimiz geniş yelpazede bir çılgınlık içerisinde ülkemize zarar verecek faaliyetlere müsamaha, hatta teşvikleri söz konusu. Bunun tırnak içindeki sebebi ne gözüküyor? Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı. Bu yanlış. Bundan kurtulmamız lazım. Yani insanların ölmesinin, öldürülmesinin savunulacak yanı olamaz. Yani sivil insanların, aklı başında insanların şiddetle, suratle bir sevgi dilini geliştirmesi lazım. Muhalefet etmek ayrı bir şeydir. İktidara karşı olmak başka bir şeydir. Ama şiddet başka bir şeydir. Gencecik çocukların beline bomba patlayıp bağlayıp ortalara düşmesinin izahı yok. Kabul edilebilir yanı yok. Ana muhalefetin, bu ülkenin yetiştirdiği akademisyenlerin vesairenin, herkesin, vicdan sahibi herkesin sesini yükselterek, aha, buralara gelip sizler vasıtasıyla Türkiye'nin artık demokrat bir ülke olduğunu, Türkiye'nin yeni sivil anayasa yapma peşinde olduğunu, tamam, Türkiye'de faşizm olmadığını, Türkiye'nin artık geriye gidemeyeceğini, demokrasi ve insan hakları bakımından geriye gidemeyeceğini en muhalif insanlar bile gelip burada anlatmalı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanını mı eleştirecek? Hakaret etmeden eleştirmeli. İktidarı mı eleştirecek? Eleştirmeli. Davutoğlu Başbakanı mı eleştirecek? Eleştirmeli. Eleştiriye bir şey demiyoruz. Ama çıkıp herkesin, televizyonlarda, meydanlarda, akademisyenlerin, milletvekillerinin, CHP'li, MHP'li, kim olursa vicdan sahibi herkesin ısrarla demesi lazım ki şiddetin gerekçesi yok. Ey gençler, ölmeyin, öldürmeyin, askere polisi ateş etmeyin, kendinizi ateşe atmayın. Kendi annenizi, babanızın evlerini işgal etmeyin. Bu kadar beyinleriniz, kalpleriniz şiddetle, nefretle, kinle dolmasın. Yok öyle bir şey artık bu ülkede. Geçmişte şunlar olmuştur, bunlar olmuştur. Bakın bunun da altını çizerek söylüyorum. Yok işte Dersim oldu, Diyarbakır cezaevinde şu oldu, köy yakıldı. Birçok argüman var gençlere anlatılan bunların. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Bunların hepsi 2002'den öncesinde kaldı. 2002'den itibaren bu ülke bir ak devrimi, bir halk devrimine, sivil halk devrimine sahne oldu. Demokrasi devrimine sahne oldu. Sahne aldı bu ülke. Ve bu yönetimin bütün kaygısı, bütün derdi halkı kucaklamaktır. Sivil demokrasiyi kökleştirmektir. Katılımcı demokrasiyi kökleştirmektir. Ve bu konuda yaptıklarımız inanılmaz. Bakın Reis-i Cumhur diyor ki 2002'de, 2001'de partiyi kurarken benden bir tek istenen o halk kalksın diyordu. Benden istenen oydu diyor. O hal. Ya bugün, o gün insanlar Kürtçe adını söyleyemiyordu. Bakın. O gün köylerin isimleri değiştiriliyordu.
Bugün Kürtçe bu, yayın yapılıyor.
Bugün bu ülkede de yapılmıyor. Devletin televizyonu var. Kürtçe yayın yapan televizyonu var. Şimdi siz bunu görmeyeceksiniz. Bütün bunları yok sayacaksınız. Ve bütün bunların mimarı olan AK Parti'yi, onun kurucu genel başkanını Kürt halkının düşmanı ilan edeceksiniz. Bu yanlış. Bu tabanda karşılık bulmaz. 7 Haziran'da biraz halkı kandırdınız, manipüle ettiniz ama halk hemen anladı. Dönüşünü yaptı, dostunu, düşmanını ayırt etti. Ama ben gene çağrıda bulunuyorum burada. Bütün bunlara gelin, elinizi vicdanınıza koyun. Gelin, aklınızı çalıştırın. Çünkü Allah korusun bu ülke çökerse, bu çatı çökerse hepimiz altında kalırız.
Aynı yani, gemideyiz.
Bakın evet. Ben söylüyorum bütün bunlara rağmen 2015'te iki seçim gördük. 7 Haziran ve 1 Kasım. Yılın ikinci yarısında çok ciddi sıcak çatışmalar çıktı Temmuz'dan bu tarafa. Ama hamdolsun G20'ler içerisinde yani gelişmiş gençler için söylüyorum. Gelişmiş dünyanın ilk 20 ülkesi içerisinde %4'lük büyüme hızıyla 4. ülkeyiz biz. Seçimden sonra AK Parti güçlü çıktığı için son 4. çeyrekte yani Kasım, Aralık, Ekim'le beraber son çeyrekte birinciyiz biz. Dünyada G20'ler içerisinde, gelişmiş 20 ülke içerisinde son çeyrekte 2015'in en fazla büyüyen ülkeyiz. Neye rağmen? Bütün bunlara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen, ülkenin birçok kentinde yapılan saldırılara rağmen, iftiralara rağmen, akıl almaz oyunlar var. Bir yandan diyorlar DAEŞ'e destek veriyorsunuz. Bir yandan içeride halka saldırıyorsunuz diyorlar. Dezenformasyon.
DAEŞ'e şu anda değil mi?
Evet.
O Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu.
En büyük darbeyi vuranlardan biri belki
birisi,
Türkiye.
Hani böyle bir şey nasıl?
İnsan geçişini önleyen Türkiye.
Evet.
Sınırından gerekli müdahaleyi yapan Türkiye ama tabii eleştirilere hedef oluyor.
Ama Sayın Güvenç'in dediği gibi gerçekten Türkiye büyüyen bölgesinde gelişen.
Bölgesine ve dünyada.
Dünyada evet. Buyurun.
Evet tabii bu noktada efendim belediyeler ki teröre en fazla destek veren gruplar belki de Güneydoğu bölgesinde. Siz belediye başkanlığı da yaptınız. Orada mülki idare amirliği de yaptınız. Bu noktada gelinen durum nedir? Yani belediye başkanlarıyla ilgili özellikle nasıl bir adım atılabilir?
Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili adım atacağız. Yani nasıl dokunulmazlıkla birazdan anlatırım. Belediye başkanlığı konusunda da atacağız. Neden? Çünkü bir belediye başkanı genel bütçeden aldığı parayı halka harcamak zorunda. Şehrinin gelişimi, imarı için harcamak zorunda. O parayı alıp da çukur kazmak için harcıyorsa bunun hesabını verecek. Problem neydi burada? Biz büyükşehir yasasını çıkarırken son derece demokratik bir yaklaşımla insan hakları bağlamında dedik ki eğer belediye başkanı suç işlerse yerine meclisten bir başkası seçilsin. Doğal değil mi? Halka saygı bunu gerektirmiyor mu? Ama gelinen noktada baktık ki belediye başkanı suç işledi, aldık görevden. Yerine meclisten ondan daha militan birini getiriyorlar. Böyle bir açmaz var. Bu Türkiye'ye has bir şey. Bakın bunu dünyaya anlatamazsınız. Evet. Almanya'da böyle bir şey olmaz. İsviçre'de böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla kamuoyunun beklediği şey o zaman meclisten alınanın yerine daha militanca davranacak bir başka meclis üyesini getirme yerine valinin, bakanın atayacağı bir kamu görevlisi, bir dışarıdan tarafsız bir gözün atanarak hizmetleri yürütmesidir. Tabii bunu anlamak için de Bakın biz, Türkiye zor bir ülke. Batının kırmızı çizgileri var, doğunun kırmızı çizgileri var. AK Parti bir yandan tüm ülkeyi demokratikleşmeye çalıştırırken bir yandan da kırmızı çizgileri yönetmek zorunda. Kırmızı çizgilere saygı duymak zorunda. Kırmızı çizgileri anlamak zorunda. Şimdi büyükşehir yasası çıkarttık biz. Son derece önemli, biliyor musunuz? Son derece demokratik bir adım. Son derece ileri bir adım. Nedir büyükşehir yasası? Bir kere bütün şehir oldu. Eskisi gibi büyük şehirlerde il genel meclisi ve belediye meclisleri yok. Bütün şehri yöneten bir büyükşehir meclisi var. Peki büyükşehir meclisinde kimler var? Bir, halkın seçtiği belediye başkanı, büyükşehir başkanı. Yani Diyarbakır'ı alalım şimdi, bakın. Diyorum ki siz anlamsız, diyorum ya, şiddet çıkarttıkları şiddet anlamsız. Ellerinde kullanacakları argüman kalmadı. Diyarbakır'ı şu anda kim yönetiyor ağırlıklı olarak? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı. Kim seçti bunu? Diyarbakırlı seçti. Ben diyorum ki biz sana Diyarbakır'ın yönetimini vermişken Sur'da sokak kazmak, oradaki iki sokağa talip Endek olmak, kazmak. İki sokağın yönetimine talip olmak, öz yönetim ilan etmek neyin nesi? Bu devlet sana Diyarbakır'ın yönetimini vermiş halkın seçmesi kaydıyla. Peki mecliste kimler var? O ilin tüm ilçelerinden nüfusa göre adil olarak seçilmiş insanlar var. Mesela Urfa'yı ele alalım. 83 tane meclis üyesi var. Büyükşehir Belediye Başkanı başkan. 13 tane ilçe belediye başkanı tabii üye. Ve her ilçeden nüfusuna göre seçilmiş meclis üyeleri her partiden. Meclisin tabii üyesi ve parlamento niteliğinde. Su, kanalizasyon, altyapı, şehir içi, imar. Tamamı bunların elinde. Şu demokrasiye bakın. Yani sen neyin peşindesin daha? Yani koca şehrin yönetimi halka devredildikten sonra, şimdi burada itiraz şunu yapıyorlar. Karşımda bir tanesi onlardan olsa, efendim işte yasa çıkartma yetkisi yok, vergi koyma yetkisi yok. Efendim şu kan revan ortamında, şu anarşi ortamında sana bu kadar yetki verilmiş. Halkın yönetime katılımı sağlanmış. Ankara'dan Diyarbakır'la İzmir, Van'la Antep, Şırnak'la Niğde arasında ayrım yapmadan nüfusuna ve yüz ölçümüne göre adil para gönderen bir devlet var. Ya bunu bir anla, bunu yerinde kullan, bunu kötüye kullanma. Bu kaynaklarla, bu yetkileri halkın lehine kullan, ondan sonra bir gel konuş karşımda.
Evet. Peki efendim, dokunulmazlıklar konusu çok tartışılıyor. Şimdi soruyor insanlar bize. Madem terörle mücadele ediliyor, asker, polis el birliğiyle bu mücadeleyi yürütüyor. Parlamentoda neden konuşmalarına izin veriliyor? Neden dokunulmazlıklar kaldırılamıyor? Engel ne?
Şimdi şöyle bir şey. Bir kere ayırt ederek gidelim. Kürsü dokunulmazlığını koruyacağız.
Evet.
Yani kürsüde demokrasinin kalbi olan kürsünün, meclisin dokunulmaz olması lazım. Yani aksi takdirde kürsüde konuşturmadığın zaman o demokrasi olmaz. Yani milletin seçtiği gelecek, kürsüde konuşacak. Problem ne? Problem kürsü dışında. Şiddetle arana mesafe koymama problemi.
Evet.
Problem ne? Daha açık ifadeyle şiddete, teröre, teröriste destek verme, onlarla organik bağ kurma problemi var. Bu hazmedilmiyor ve hazmedilmez.
Kürsüde zaten bunları dile getiriyorlar.
Yani kürsüde konuşacaksın. Bunları demokrasi budur. Zaten. Bakın demokrasinin çok temel öğeleri var. Çok temel unsurları var işte, partiler gibi, ama parlamento kalbidir bu işin. Kürsü kalbidir bu işin. Onun için oraya saygı duyacaksın. Şimdi biz halktan gelen talep doğrultusunda teröre destek verenler hakkında tedbir alalım noktasındayız. Türkiye'de o noktada da. Yani halk diyor ki bu terör ve şiddetle arasına mesafe koymayanlara tedbir alın, çözüm üretin. Şimdi bunun arayışı içerisindeyiz. Burada da maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tabir caizse kaçıyor, su koyu veriyor. Yani bunu çözmemizi arzu etmiyor. Ben izin verirseniz önce mevcut sistemi size arz edeyim.
Evet, süremizi de biraz gözeterek çok
süre kısa, ne durumdayız?
Yaklaşık bir 8 dakikamız kaldı diyelim.
Ama dokunulmazlık çok önemli. Evet. Orada çünkü bir manipülasyon yapıyor CHP. Yani milleti orada da aldatmaya yöneliyor. Şimdi mevcut yapıda suç işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için prosedür şu. İlgili savcılık fezleke hazırlıyor, dosya hazırlıyor, Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Adalet Bakanlığı dosyayı inceliyor, Başbakanlık üzerinden meclise gönderiyor. Meclis Başkanımız bunu Adalet ve Anayasa Komisyonu'nun ortaklaşa kurduğu karma komisyona havale ediyor. Karma komisyon, bunların hepsi tüzükte ve anayasada olan şeyleri anlatıyorum.
Evet.
Karma komisyon bir tane alt komisyon kuruyor. Diyor ki bir ayda tamamlar alt komisyon. Muhalefet de orayı çalıştırmadığı için bir günde çıkartma şansınız yok. Bir ay orada gidiyor bir tek X şahsın. Bir ayda karma komisyona geliyor, orada bitiyor. Ondan sonra da meclise geliyor. Şimdi 550'yi falan geçmiş dosya var şu anda. Biz bunlarla ilgili işlem yaparım falan dediğimizde veya suç işleyen somut, CHP bizim korkacağımızı zannederek dedi ki ya herkesinkini kaldırın, dosyası olanların. Biz oturduk çalıştık, arkadaşlarımız çalıştı, çözüm bulduk. Çünkü her birine üçer aydan 550-560 dosyayı çarparsan
o zaman meclisin
yıllar alacak.
Yıllar yani. Alacak. Evet. Öyle yapmayalım dedik. Başbakan karşı bir tez getirdi. Dedi ki bunların hepsini bu mevcut prosedüre göre üçer ay, dörder ay görüşeceğimizi her bir dosyayı. Gelin bir şey yapalım. Anayasanın 83. maddesi, dokunulmazlıklarla ilgili maddeyi değiştirelim veya bir ek madde ekleyelim oraya. Diyelim ki bugün itibariyle mecliste dosyası olan, iddiası olan tüm vekiller, AK Partili, CHP'li, MHP'li yargılanmalarının önünü açalım dedi. Bir günde mecliste oturalım. 83. maddeye diyelim ki fezlekesi olan 550-560 dosyayla ilgili savcıların yargılama, hakimlerin yargılama izni verilmiştir. Önünü açalım dedi bir günde. Bakın o kadar güzel bir şey ki, o kadar bunu yapamayacağımızı zannediyorlardı. Bizim bundan kaçacağımızı zannediyorlardı. Ama gelinen noktada teklifimiz budur. Çünkü halkımız onu da bilsin. 560 dosyada AK Partililerle ilgili 40-42 tane dosya var. O da ciddi bir suç yok arkadaşlarımızın. Onlar bizim bundan kaçacağımızı, çekineceğimizi zannediyorlardı. Şimdi bu teklifimiz karşısında zorda kaldılar. Diyorlar ki 83'ü kökten kaldıralım. Milletvekili dokunulmazlığı kalmasın diyorlar. Şimdi bu da kulağa hoş geliyor ama bakın ama yanlış.
Kolay bir şey midir? Yani?
Yanlış kolay değil. Kolay da yanlış. Niye yanlış? Şimdi siz milletvekilini tamamıyla hiçbir korumaya tabi tutulmaz hale getirirseniz bu ülkede internet kafelerden, Maraş'tan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan X milletvekili hakkında bir dilekçe gelir savcılığa. Savcılar meclisteki oturumdaki milletvekilini ifadeye çağırırlar. Efendim bir kere gitsin. Bir kere olmaz ki. Ertesi günde İzmir'den bir dilekçe gelir. Ertesi gün İstanbul'dan.
Yani tabii o zaman, devletin işleyişine
ya o zaman milletvekilini yani, şey, mecliste evet, tutamazsın.
Yok, olmaz böyle
artı
şey.
İtibarı sıfırlar. Tabii. Yani afaki hiçbir delil olmayan bilmem neyi olmayan iddialarla her gün eğer savcıların karşısına milletvekilini gönderirseniz böyle soyut birer sayfalık iddialar imzasız sahte isimlerle o zaman milletvekili milletvekilliği yapamaz. Milletvekilliğinin bir itibarı kalmaz. Ama dosyası var hali hazırda. Bir günde kaldıralım. Onun önünü açalım. Kamuoyu rahatlasın.
Tabii.
Bir de suça ve şiddete bulaşan milletvekilleri şunu bilsin ki bu ülkede artık bundan sonra şiddete bulaşırsan fezleken kaldırılıyor ve gönderiliyor. Yani o çok önemli.
Bu önemli.
Ve şiddete bulaşmak istemeyen milletvekilinin de elini güçlendirirsin. Yani kendisine baskı varsa git polise taş at. Git bölgede seçim bölgende destek ver. Der ki yani bakın fezlekeyle gönderiyorlar. Bizi bir tercih yapın. Gidip şiddete destek mi vereceğiz? Mecliste milletvekilliğimi yapacağız diye kendi arkasındaki güçlere bunu söyleme imkanı olur. Biz bu konuda çok tutarlıyız. Grup başkan vekilleri konuşuyorlar CHP ile AK Parti'nin. Ama benim gördüğüm ideal çözüm 83. maddeye bir ek maddeyle dediğim gibi şeyi olanlar, fezlekelisi olanları hemen bir günde arzu etseler önümüzdeki hafta kaldırabiliriz.
Evet. Sayın Güvenç efendim son 2-3 dakikamız kaldı ama bu arada şunu da sormak gerekiyor. Türkiye 2.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 3 milyon aşkın sığınmacıyı misafir ediyor şu durumda ama bugün değil mi Dikili'ye mülteciler geldi. Kısaca bir iki cümleyle onu alırsak sizden.
Şimdi bakın, Türkiye Suriye kriziyle, mülteci kriziyle ilgili dünya tarihine bir not düştü. İnanılmaz bir şey başardı. Yani 3 milyon insanı 4-5 yıl ağırlamak, onları misafir etmek halkıyla, devletiyle, belediyesiyle bir destan yazdık. Ama Avrupa'ya da işte 1 milyonun üzerinde herhalde mülteci akını olduğu için Avrupa bunu tolere edemiyor. Yani açıkçası Avrupa bunları karşılayamıyor bizim gibi. Bunun için de Merkel herhalde 2-3 kere Türkiye'ye geldi ve bir anlaşma yapıldı. Özeti birebir anlaşması. Yani deniz yoluyla Yunanistan'a giden, oralarda sıkıntıda olan insanlar kapılarda kötü görüntüye izin vermeyecek. Türkiye onları geriye alacak. Onun yerine kendi kamplarından aynı sayıda mülteciyi otobüsle, şeyle, uçakla, neyse, Avrupa ülkelerine, onların göstereceği ülkelere dağıtım yapacak. Şimdi bunu bugün başlatılıyor. Bugün işte ifade ettiğiniz gibi geliyor. Karşılığında da gönderilecek. Biz bunu uygulayacağız. Çünkü ona karşılık vize de kalkacak. Ona karşılık vaat ettikleri yardım, ki 3 artı 3 milyar avro yardım gelecek. Bu neyi getirecek? Bakın, en azından insani olarak Ege Denizi'ndeki o çocuk cesetlerine, evet, İnşallah artık karşılaşmayacağız.
Yani sadece çocuk değil, gençler, yani çok, yaşlılar,
yani dünyanın
kadınlar,
ayıbı olan, evet, en azından o ayıbı önlemiş olacağız. Düzensiz göç düzenli hale gelecek, kontrollü hale gelecek. Umarım bunu yürütürüz. Evet. Yani bu konuda Avrupa Birliği de destek vermek zorunda. Yani kendilerine de bu dokunuyor çünkü. Bunu yöneteceğiz. Hayırlı olsun diyorum.
Evet. Umarız daha iyi olur.
İnşallah.
Bu arada Türk Polis Teşkilatı'nın bu hafta kuruluşunun 171. yıl dönümü etkinlikleri var. Bunları kutlayacak. Biz de kutluyoruz. Polis, Türk
şehitlerimize rahmet diliyorum ben. Kutlu, evet, olsun polis teşkilatımıza. Nice yıllara diyoruz inşallah.
Evet. Evet, son olarak efendim, sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz?
Yani onlara diyorum, umutlu olun. Ülkenizle gurur duyun. Her türlü saldırıya rağmen bu asır bizim asrımız olacak. Biz bu işlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye sadece kendi soydaşlarımız için değil, bütün dünyadaki ezilen halklar için bir umut, bir rol model olmaya devam edecek. Ve bunun ötesinde de 150 yıldır uygulanan uluslararası kurallara da demokratikleşme adına katkı sağlayacak. Birleşmiş Milletler'de de olsun, NATO'nun yapısında da olsun, öyle umuyorum ki Türkiye'nin bu çabaları sonucunda daha insani, daha hukuka dayalı, daha demokratik yapılanmalar oluşacaktır. Ülkelerini sevsin herkes, ülkelerine dua etsin, ülkeleriyle gurur duysun. Ben de buradan hepsini, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bütün insanlarımızı kucaklıyorum, Allah'a emanet ediyorum onları.
Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu güzel dilekler için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağolunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç bizlerle birlikteydi. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Haftaya Pazartesi günü Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.